A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli sohbet konularını paylaşmaya gayret ediyoruz. Yine bugün güzel bir sohbet konusunu paylaşacağız inşallah. Birçok sual geldi, mail geldi, telefonlarla da soruluyor. Şeker hastalığı ile ilgili, şeker hastalığının tanısını, teşhisini nasıl yapıyoruz? Bir de hani kişiler check-up mahiyetli ya da herhangi bir şekilde bir zaman diliminde kan tetkikleri veriyorlar. Bu tetkiklerdeki çıkan sonuçlarla ilgili şöyle genel anlamda bir sohbet yapmak istiyorum bugün inşallah. Evet, konu başlığımız şeker hastalığı nasıl teşhis edilir ve şeker hastalığındaki ilgili laboratuvar tetkikleri. Bu güzel ve önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımıza ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Evet, nasıl teşhis ediyoruz? Bir defa şu çok önemli. Şeker hastalığının tanısını koymak için en önemli kriter açlık kan şekeri. Ne demek açlık kan şekeri? 8 saatlik bir açlık sonrası, yani ne bir şey yiyecek ne içecek, ondan sonra 8 saatlik bir açlıktan sonra efendim bakılan kan şekeri. İşte bu bakılan kan şekeri 126 miligram bölü desilitre ve üzerinde çıkarsa şeker hastalığı vardır denir. 126 miligram ve desilitre. Tabii bu noktada emin olmak için biz hekimler ikinci defa, o da birkaç gün sonra olabilir, birkaç gün sonra bir daha davet ederiz ilgili hastamızı. Bir kez daha bakarız. Eğer bu ikinci kez bakmakta da 126 miligram bölü desilitre çıkarsa kati bir şekilde bu kişide şeker hastalığı, diğer adıyla tip 2 diabetes mellitus ya da diyabet vardır deriz. Peki bu iki kriter dışında başka tanı koyduran bir deneyimiz var. Hemoglobin A1C dediğimiz son 3 aylık şeker göstergesi. Ne gösteren, ortalama şeker göstergesini gösteren bir rakamımız var. Bu hemoglobin A1C de 6,5'tan fazla ise yine diyabet, yani tip 2 diabetes mellitus, şeker hastalığı tanısı konulur. Peki soru şu. Hocam 126 değil de 90 ile 126 arasında çıkarsa bu kişilerde efendim biz aşık kan şekeri 90 ile 126 olanlara da şeker yükleme testi yapıyoruz. Yani kişiye yaklaşık olarak 75 gram şekerli su. Bunu bazen yanlış anlıyor. Şekerli su derken de bir reçel gibi bir meyve. Hayır. Genellikle bizim damardan verdiğimiz %5 dekstroz dediğimiz sıvıdan da içirilebilir. Ya da bizzati efendim 75 gram şeker bir suya katılarak da içirilebilir. Her ikisi de olur. İşte 75 gram şekerli su 10-16 saatlik açlık sonrası bir sabah içirip ve ikinci saat kan şekerine baktığımızda, eğer ikinci saat kan şekeri 200 miligram bölü desilitrenin üzerindeyse buna yine biz şeker hastalığı diyoruz. Peki eskiden buna ne diyorduk? Eskiden herhangi bir zaman diliminde ikinci saatte ölçülen rakam 200'ün üzerinde diyorduk. Ama şimdi özellikle şeker yükleme testinde bizim tıpta postprandial dediğimiz glikoz değeridir. İkinci saatte 75 gram şekerli su sonrası ikinci saatte ölçülen değer rakam, eğer efendim 199 sonrası yani 200 miligram bölü desilitre ise Biz buna şeker hastalığı diyoruz. Peki 200'ün altında, yani 140 ile 200 arasında, 140 ile 199 arasında ise gizli şeker hastalığı vardır diyoruz. Tabii çok su içen, çok idrara çıkan veya izah edilemeyen kilo kaybı olan bir kişi de özellikle öğün durumuna, yani açlık veya tokluk durumuna bakılmaksızın günün herhangi bir saatinde de kan şekeri 200 mg bölü desilitrin üzerinde ise yine şeker hastalığının teşhisini koyabiliriz. Burada tabii diyeceksiniz hocam, hocam hep anormal, yani patolojik olanları söylediniz. Acep nedir bir kişinin normal kan şekeri dediğimizde? Artık şunu net olarak biliyoruz ki açlık kan şekerinin 90 mg bölü desilitreden daha az olmasına biz normal şeker diyoruz. Peki hep şu konuşulur: şeker taraması, şeker taraması, şeker taraması. Yani bu tarama nedir, bir de kimlere yapılmalı dediğimizde, bir defa tarama, yani şeker hastalığı için tetkik yaptırma, şeker hastalığının erkenden yakalanması için çok çok önemli. Tarama yapılmayan kişilerde şeker hastalığı 10 yıl sonra teşhis edilebilir ki bu sürede maalesef hastalık organlarımızda o meşhur hasarlarını verir. O sebepten dolayı da tarama yapılması çok çok iyi olur. Peki tarama yapılması gereken kişiler kimlerdir? Birincisi, çok net olarak söyleyelim, yaşı 45'ten fazla olan herkeste şeker taraması yapılmalıdır. Peki yaşı 45'ten az olanlarda ise, kilolu ise, tansiyonu yüksek ise, tansiyonu yükseklerden neyi kastımız? 140-90, yani büyük 14, küçük 90'dan, yani 9'dan fazla ise. Demek ki ne dedik? Yaşı 45'ten fazla 1. Yaşı 45'ten az ama tansiyonu yüksek olan, 14-9'dan yüksek, gebelikte şekeri çıkan, kilolu çocuk doğuran, peki kaç kilo? 4 kilo ve üzeri. HDL dediğimiz, yani high density lipoprotein, hani halk arasında iyi kolesterol olarak düşünülen kolesterolü 35'in altında olan, trigliserit seviyesi, yani yağ, bir çeşit yağ lipid profili olan trigliserit seviyesi 250 mg bölü desilitrin üzerinde olan, ailesinde şeker hastalığı olan, hareketsiz bir yaşam şekli olanlarda, bir de polikistik over hastalığı olan kadınlarda, önceki testlerde kan şekeri 90'ın üzerinde olanlarda ve damar hastalığı olanlarda şeker taraması mutlak ve mutlak yapılmalıdır. Peki aşırı kan şekerini dedik ki 90 ile 126 arasında yakaladınız. Şeker yükleme testinde de ikinci saat ne çıktı? 140 ile 199 arasında çıktı. Böyle kişileri de yılda bir kez şeker taramakta fayda var. Peki taraması normal çıktı, 45 yaşın üzerinde. Bir daha yapmayacak mıyız? 3 yıl sonra bir daha yapacağız. Peki tarama nasıl yapıyoruz? Nelere bakıyoruz tarama dediğimizde? Bir defa tarama için açlık kan şekeri ölçümü önemli. Diğer ya da şeker yükleme testi. Şimdi peki bazen hep şu sorulur bize: hocam idrarda şeker bırakalım mı? Yok, idrarda şeker taramada bakılmaz. Şimdi en dediğim gibi doğru tetkiklerden bir tanesi açlık kan şekeri. Özellikle 8 ile 10 saatlik bir açlık sonrası bakılan kan şekeri, açlık kan şekeri. Neydi? 126'nın üzerinde. Diğer bir tetkikimiz neydi? Şeker yükleme testi. Diğer adıyla oral glikoz tolerans testi. Yani OGTT dediğimiz test. Şimdi bu test için test öncesi, yani verilmeden 3 gün yeteri kadar karbonhidrat almak. En az günde 150 mg karbonhidrat ve bu testi etkileyecek ilaç almamak ve test sırası da sigara içmemek gerekir. Peki OGTT şeker tarama testini kime yapıyorduk? Aşırı kan şekeri 90 ile 126 arasında olan insanlara yapıyorduk. Aşırı kan şekeri hocam 126'nın üzerinde yine de OGTT yapalım mı? Gerek yok. Çünkü bir defa 126'nın üzerinde yakaladık, bu şeker hastalığıdır. Şeker yükleme testine gerek yoktur efendim. Peki ne kadar gramla yapıyoruz? 75 gram glikoz, yani şekerle yapıyoruz. Ve 2 saat süresince kan şekerine bakıyoruz. Ve sonuçta buradaki değerler bizim için önemli. Peki hocam, herkese mi 75 gram? Çocuklarda farklı. Çocuklarda ağırlığın her kilosuna 1.75 gram. Yani yaklaşık 2 gram diyelim. Mesela çocuk 10 kilo, 17.5 gram glikoz olacak şekilde şekerli su veriyoruz. Mesela çocuk efendim 20 kilo, 35 gram veriyoruz. Yani kilosuna 1.75 gram glikoz olacak şekilde hesap yapıyarak glikoz veriyoruz. Peki OGDT sırası, yani şeker yüklü testi sırasında kan şekeriyle beraber insülin hormonuna da bakalım mı? Bakmak lazım. Buna insülin glikoz tolerans testi diyoruz. Yani OGDT sırasında insülin hormonunda aşırı yükselmeler olması o kişide insülin direnci olduğunu gösterir ve kan şekeri yükselmese bile şeker hastalığı için gerçekten çok ciddi bir risk altında olduğunu gösterir. Açlık kan şekerini insülin değerine bölünce de bizim insülin direnci oranımız çıkıyor. Bunun ayrıyeten ayrı da bir formül var. Onu da özellikle paylaşacağım. Şimdi özellikle son zamanlarda işte başlayan son neredeyse bir 5-6 senedir bir şeker yükleme testiyle alakalı işte faydalıdır, zararlıdır, yapılmalıdır, yapılmalıdır gibi bazı şeyler konuşuluyor. Ya da bazen danışanlarımıza, hastalarımıza OGTT'nin şeker yükleme testinin sağlığa zararlı olduğu konuşuluyor. Bu yanlış bir bilgi. Gerçekten OGTT testinin sağlığa herhangi bir zararı yok. Yani sonuçta zaten pekmezidir, efendim tatlısıdır, baklavasıdır, kadayıfıdır. Bir şekilde bundan 75 gramdan çok daha fazla şeker vücuda giriyor. Yani sonuçta bir kimyasal madde, bir herhangi bir zararlı bir madde vücuda vermiyoruz ki, bildiğimiz şekerli su veriyoruz. Yani damardan verdiğimiz suyun aynısını veriyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir endişeye de evelallah kapılmaya gerek yok. Peki hep şunu konuşuyoruz, işte hep şeker hastalığı, bir de ne var? Gizli şeker veya diğer adıyla prediyabet, yani şeker hastalığı öncesi dediğimiz bir olay var. Burada nasıl oluyor? Açlık kan şekeri 90 ile 126 arasında ise ve şeker yükleme testinde de ikinci saatte 140 ile 199 arasında ise biz bunlara gizli şeker, yani prediyabet diyoruz. Peki bunun aşikarı neydi? 126'nın üzerinde açlığını yakaladın. İkinci saat tokluğunu 200'ün üzerinde yakaladın. Bu şeker hastalığıydı. Ama şimdi ne oldu? Açlık kan şekeri 90 ile 126 arasında. İkinci saat şeker değeri de 140 ile 199 arasında. Biz buna gizli şeker ya da prediyabet, yani diyabet hastalığı öncesi diyoruz. Peki şeker yükleme testi sırasında özellikle baktık. Hangi saate baktık? İkinci saate. Başka saatlere bakalım mı? Şimdi bazen de biz bazı hastalarımızda 30. dakika, 60. dakika, 90. dakikalarda da bakabiliyoruz. İşte bu 30, 60, 90. dakikalarda da kan şekerleri yüksek ise, genellikle 200'ün üzerindedir, yine gizli şeker var demektir. Bunu da söyleyelim. Şimdi tabii gizli şeker veya tıptaki tıp dili adıyla glikoz tolerans bozukluğu toplamda şeker hastalığının 2 katı oranda, yani %20 ila 25 oranında gözüküyor. Bunun anlamı şöyle, yani daha da açabilirsek ne diyelim, her 4 kişiden 1 kişide maalesef gizli şeker hastalığı var. Ve en tabii üzüldüğümüz tarafı da her yıl bu hastaların yaklaşık %4 ila %9'unda bu gizli şeker, aşikar şeker, yani tip 2 diyabete dönüyor. O nedenle biz zaten glikoz tolerans bozukluğunu yani gizli şekeri aşikar şeker olmasın diyerekten müdahalelerde bulunuyoruz. Hastalarımız, danışanlarımız bize çok sorar. Hocam işte olmuş işte şeker hastalığı. Hayır efendim, gizli şeker. Geriye dönüş var mı? Tabii ki var. Bırakın geriye dönüşü, daha da ileri gitmesini engellemeye çalışıyoruz. Yani ne demek hocam diye sorarlar. Deriz ki sen aşikar şeker hastası olma. Yani tip 2 diyabet olma. İşte şunları şunları şunları yap diye söyleriz. Yani bütün kaygımız, bütün arzumuz, bütün emelimiz o kişinin prediyabetten normal şeker seviyelerine dönmesi. Ama asla ve asla aşikar şeker. O da nasıldı tekrar ediyoruz ama yine söyleyelim. Aşırı kan şekerinin efendim 126'nın üzerinde olması, ikinci saat tokluk değerinde 200'ün üzerinde olması durumunda aşikar şeker. Peki bunu başarabiliyorlar mı derseniz, sevgili dinleyenlerim, bakın inanın başaranlar o kadar güzel başarıyor ki, değil gizli şeker yani prediyabetik, diyabet hastalarında bile. Yani bizim tip 2 diyabet dediğimiz oral tabletler başladığımız, hatta bazen insülin başladığımız kişiler yeterli kalori hesabı yaparak, yeterli dengeli beslenme, yeterli fiziksel egzersiz yani hareketli bir yaşam, efendim uygun, istikrarlı ve ideal olarak belli bir zaman diliminde ideal kilo indikleri vakit, inanın şeker seviyeleri o kadar mükemmel oluyor ki, hem aşırı kan şekerleri, hem tokluk kan şekerleri, hem efendim bu ikinci saatteki tokluk şekerleri, insülin değerleri inanılmaz derecede düzeliyor ve artık diyabet ve şeker riski tamamen ortadan kalkabiliyor. O nedenden dolayı da prediyabet, yani glikoz tolerans bozukluğu, gizli şeker, bütün mücadelemiz geriye döndürmek ama asla ve asla aşikar şekere dönmek. Çünkü rakam çok ciddi. %4 ila 9'u diyoruz. Çok çok önemli. Şimdi gizli şeker hastalığı olanlarda bakın, yeri gelmişken de onu konuşalım. Şimdi ne dedik gizli şekerde, yani prediyabette aşırı kan şekeri 90 ile 126 dedik. Değil mi? İşte mesela orada 90'ı görünce diyor ki normal. Aşırı kan şekerim normal. İşte bu noktada ikinci saatteki tokluk değerinin de yüksek olması bir şekilde bizim gözümüzden bunun kaçmamasına bir şekilde fayda sağlıyor. Şimdi açlık kan şekeri bozuk veya hafif yüksek olanların, bozulmuş açlık kan şekeri, çoğunda gizli şeker olmayabilirse de bu durum şeker hastalığı için dediğim gibi risk oluşturmaktadır. Şimdi peki bayanlar mı erkekler mi diye soracak olursanız, açlık kan şeker bozukluğu erkeklerde kadınlara göre 1,5-3 kat daha fazla görülmekte. 50 ila 70 yaş arasında bozuk açlık kan şekeri olan kişi sayısı daha fazla. Çünkü 50 ile 70 arasında bozuk açlık kan şekeri daha da artıyor. Ve daha önceki yaşlara göre 7-8 kat daha fazla görülüyor. 50 ile 70 yaş arasında. Yani bu noktada açlık kan şekeri demek ki bozuk olması birebir aslında neyin göstergesi? Pankreastaki yani insülin salgılayan o güzel mükemmel organımız pankreastaki beta hücrelerinin, beta hücre adacıklarının iyi çalışmadığının bir göstergesi diyoruz. Peki gizli şeker, aşırı kan şekeri erkeklerde daha fazla. Peki gizli şeker yani glikoz toleransiyon bozukluğu bayanlarda mı erkeklerde mi? Maalesef kadınlarda daha fazla ve genellikle insülin direnci olduğunu gösteriyor kişilerin. Şimdi gizli şeker hastalığı efendim tip 2 diyabet aşikar şeker kadar, onun kadar tehlikelidir. Neden? Çünkü gizli şeker hastalığı koroner kalp hastalığı yapabildiğinden çok dikkat etmek gerekir. Gizli şekeri olan hastaların %7'sinde 8'inde hafif derecede gözlerinde retinopati dediğimiz bizim tıpta göz hasarı var. Hani o diyabetin meşhur tokatları var ya, işte göze de etkileyen bir tarafı var. İşte bu gözü etkileyen tarafı gizli şekeri olan hastaların %7 ile %8'inde hafif derece retinopati, yani göz hasarı var. Bu kişilerde tansiyon varsa göz hasarı oranı da daha da artıyor. Şimdi bu nedenden dolayı yaşam değişikliği yapmak gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmek, yeterli dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, yani kalori yakmak, sigaranın mutlak kesilmesi ve ideal kilo, yani kilo verilmesi gerekiyor. Tabii bu sayede bunları yaparak, az evvel dediğim gibi, gizli şekeri olanların %50'sinde şeker hastalığı gelişmesi önlenebilir. Bunu başarabilir. Tabii burada doğal insan, özellikle motivasyonuyla, insan iradesiyle yapılabilecek çok doğal, insan fıtratına da uygun olan yaklaşımlarla bunlar kesinlikle önemli. Çünkü çok fazla örnekleri var. O kadar güzel örnekleri var ki, yani burada kişisel motivasyon çok çok önemli. İşte hareketle, yürüyüşle, yüzmeyle, spor merkeziyle, yeterli dengeli beslenmekle, nefsine hakim olmakla, efendim bunu bilimsel olarak yapmakla, zararlı alışkanlıkla uzak durmakla, bir şekilde istenilen hem hareket kazanılabilir, hem istenilen yeterli dengeli beslenme bir şekilde prensip olarak oturtturabilir. İşte zararlı alışkanlıklar, en başta sigara ve alkol bırakılabilir ve ideal kiloya dönülebilir diyoruz. Evet, sohbetin sonuna doğru özellikle biraz da şu diyabetin bir şekli olan gebelik diyabetinden konuşalım. Gebelik diyabeti için tarama. Şimdi gebe kadınlarda hamileliğin 24 ila 28. hafta arasında tarama testi yapılmalıdır. Tarama için gebe kadın günün herhangi bir saatinde 75 gram değil de 50 gram glikoz içer ve bir saat sonra kan şekerine bakılır. Demek ki günün herhangi bir saatinde 50 gram glikoz, yani şekerli su içer, bir saat sonra 63. dakikada kan şekerine bakılır. Eğer birinci saatteki kan şekeri 140 miligram bölü desilitre ve üzerine çıkarsa gebe diyabeti olabilir denir. Ve bu sefer ne yapılır? 75 gramlık ikinci saat kan şekerine bakılır. Ve bu noktada kan şekeri 140 miligram bölü desilitre altına çıkarsa gebe diyabeti yoktur denir. Peki 50 gram şeker yükleme testinden sonra tetkik 180'in üzerinde ise efendim bu gebelik şekeri vardır denir. Bu çok önemli. Demek ki kan şekeri 140 ve üzerinde çıkanlarda 75 gram glikoz ile 2 saat kan OGTT şeker yükleme testi yapılır ve kan şekeri ölçümlerinden en az birisi açlık 92'nin üzerinde ise, ya da birinci saat 180'in üzerinde ise, ya da ikinci saat 153'ün üzerinde ise gebelik diyabeti vardır denir. Ve gerçekten gebelik diyabetini saptamak çok çok önemlidir. Çünkü ona göre özellikle gebeye tavsiyelerde bulunur. Ona göre özellikle bebeğin gelişimiyle ilgili önemli karar alınabilir. Ülkemizde de gebelik diyabeti gebelik süresince çok sık olmamakla beraber görülebilen bir metabolik bir olaydır. Evet efendim, bugün özellikle şeker hastalığı nasıl teşhis edilir? Şeker hastalığı teşhis edilirken hangi rakamlara ve kriterlere bakılır? Artı tarama testleri nedir? Nasıl yapılmalıdır? Bunları konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek dileğiyle iyi günler diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.